aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, sözümüze, bilgimize önem veren, bize vakit ayıran, bizi dinleyen aziz dinleyenlerimiz, hepinizi Çamlıca Hüdayi Külliyesi'nden, Erkam Radyo'dan sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum efendim. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitek İnsan programının 25. bölümünde, 2022'nin 25. bölümünde sizlerle beraberiz. Rabbim lütfeyledi, bizleri yeniden buluşturdu. Ona şükrümüzü ifadan aciz kullarız. İnşallah layıkıyla, mümkün değil ama en azından onun rahmetini celbedecek kadar layıkıyla şükrümüzü lütfeylesin. Bize layıkıyla şükretmeyi ve bunun yollarını nasip eylesin. Can dostlarım, 3 bölümden oluşan çok özel bir programla karşınızdayım. Malumunuz, yoğun eğitim koşturmacasının bir yıl daha sonuna geldik. Hayatımızı adadığımız, ömrümüzü yiyen sınavlar bitti, okullar tatil oldu, öğrenciler evlerine, ailelerine, yuvalarına, köylerine, memleketlerine döndü. Şimdi bu dönemde, bu özel dönemde, birinci hafta okulun ve eğitimin amacını biraz, hani attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağa değdi mi sorgulaması yapmanıza vesile olmak amacıyla biraz okulun ve eğitimin amacına değinmek istiyorum. Gelecek hafta inşallah çok geç olmaz. Bir iki hafta böyle dinlenme, eğlence, ama ideal yaz tatili nasıl olur? Çocuklarımız en güzel, en verimli şekilde bu 12-13 haftalık yaz tatili nasıl değerlendirebilirler? Ona biraz değinmek istiyorum. Ve üçüncü haftada inşallah doğayı korumak başlıklarıyla bu 3 bölümden oluşacak bir seriyi sizlerin beğenisine, dinletisine arz etmek istiyorum. Dualarınızı beklerim. Bu hafta özellikle okulun amacını sorgulamanızı sağlayacak ilk bölümle inşallah bismillah diyelim. Bize ulaşmak isterseniz, her zaman söylediğim gibi sözünüzü, sesinizi biz de çok önemsiyoruz. Bize ulaşmanızı çok önemsiyoruz. nitelikliinsan@erkamradyo.com e-mail adresinden, @munirarkam ve @erkamradyo Twitter adreslerinden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Aziz dostlarım, can dostlarım, can ve içi dostlarım, biz bize bir sohbet yapalım. Şöyle harbi ve hasbi bir sohbet yapalım. İnşallah Zülfiyare dokunmadan, kalp kırmadan ama doğruları da konuşmak adına bir böyle bir muhasebe olsun. Bizi sıgaya çeken bir Molla Kasım gelmeden, kendi kendimize sıgaya çeken, ölmeden ölen, ölümü çokça zikreden, sonlu düşünen bir tefekküre vesile de olsun istiyorum. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri oğlu Sultan Veled'e hitaben, "Ey oğlum Sultan Veled," der, "benim dünyaya gelme sebebim senin dünyaya gelmen içindir." Yani bunu Mevlana'dan duymamış olsak bile, Osmanlı'nın dediği gibi evde evladı yel var. Dolayısıyla maişetimiz, telaşımız, çabamız, evlatlarımızın daha iyi bir dünyada yaşayabilmeleri için, daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için onların adına bütün bu çaba, yani sadece insan kendinden müteşekkil, kendinden menkul bir kıymet olsaydı, inanın hiç kimse kendi egosu, şahsi, nefsi varlığı için bu kadar çabalamazdı. Ama eşlerimiz ve çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'de bir taraftan göz aydınlığı olarak, bir taraftan fitne sebebi, bir taraftan da düşmanlık edecek potansiyel düşmanlarımız olarak bize bahsedilen bu iki hedef kitle için, eş ve çocuklarımız için bütün çaba. Peki insan bu dünyaya niye yollandı kısmına baktığımızda bizim ana olarak gördüğümüz iki sebep var. Bir tanesi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yani illa لِيَعْبُدُونَ, sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye. Tamam, ama sadece bununla bırakmamış Yüce Rabbimiz. Hemen Mülk Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde bize اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, yani hanginizin daha iyi işler yaptığı, işlerin en iyisini yaptığı belli olsun diye bir ölümü ve hayatı yarattığı bir sınavda bizi sınamak üzere dünya hayatına gönderiyor. Bu iki sebebe baktığımız zaman özellikle bizim sosyal bir varlık olduğumuzu, sadece kulluk olarak değil, evet elbette kulluk yapmak üzere, ama hani ben hep şöyle düşünüyorum, yani trilyonlarca galaksi var aziz dostlarım. Yani 7 milyar insan ne ki, yani bir kum tanesi. O galaksiyi yaratan, yani sadece bizim Samanyolu galaksinde saniyede 300 bin kilometre hızla ışık hızına ulaşan bir araçla gitmeniz mümkün olsaydı, hani uzaktan bir küçük ışık bir toplu iğne ucu kadar görünüyor ya galaksiler. O küçücük toplu iğne başı kadar o ışığın içinden geçebilmek için ışık kümesinin, hani yaklaştıkça büyüyor, şimdi onun içinde yaşıyoruz işte biz bir tanesinin, 100.000 sene gerekiyor. 100.000 ışık yılı. Yani böyle bir alem içerisinde Rabbim fetebarekallahu bi ahsenil halikin ve huve ala kulli şeyin kadir, her şeye kadir olan, yaratıcı olan, en güzel olan Rabbim istese 7 milyar ne ki yani 200 trilyon, 200 katrilyon, 200 sentrilyon yaratırdı. Galaksi şeklinde insan yaratırdı. Kendi ekseninde döner dururdu. Allah'a ibadet ederdi. Ama biz öyle varlıklar değiliz. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi aleme irtihalinden sonraki yıllardı. Abdullah bin Abbas Mescid-i Nebevi'de itikaftayken vakit namazı için mescide gelen bir arkadaşının böyle solgun ve bezgin yüzünü görünce sebebini sordu. Arkadaşı yani borcunun olduğunu, ödeme zamanı geldiğini ama bunu ödeyemediği için, ödeme gücü olmadığı için, alacaklının da böyle biraz sıkıştırdığından dem vurunca Abdullah alacaklıyı tanıdığını ve onun da borcunu ödeme zamanı geciktirmek üzere konuşabileceğini belirtti. Borçlu sahabe-i kiram da sevinerek bunun çok güzel bir fikir olduğunu ifade etmesi üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh alacaklıyla konuşmaya gitmek üzere itikafta bulunduğu mescitten ayrılmak üzere sandaletlerini giyiyordu ki borçlunun itikafının bozulacağını ve daha sonra gidebileceğini hatırlatması üzerine, yani sen itikaftasın bak onu bozuyorsun. Abdullah bin Abbas Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hemen kabri şerifini göstererek şöyle dedi: burada yatan, bir rivayette ben bu kabrin sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i duydum ki bir mümin kardeşimin işini görmek için onunla birlikte yürümem mescitte 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Bunun değişik rivayetleri var ama yaklaşık olarak bu şekliyle. Yani biz sosyal bir varlık olarak yaratıldık. Sadece Allah'a kulluk, amenna, ama birbirimiz için de yaratıldık. Allah bizim kendisiyle muamelemizi, muamelatımızı, bizim birbirimizle muamelemize, muamelelerimize, muamelatımıza endekslemiş. Anneye, babaya, hısım akrabaya, konuya, komşuya, fakire, garibe, gurabaya, yetime, öksüze, dula, öğrenciye, şehit yakınına, gazilere, kimsesizlere endekslemiş aziz dostlarım. Bu yüzden hayra sanat yapan Hazreti Ayşe gibi büyük insanlar verdikleri altın ve para dolu keseyi mis kokusuyla süslermiş ki Allah'a mis kokulu bir şey takdim etmiş olsunlar diye. Hani veren el alan elden üstündür ama veren el hani üstte olur ya böyle, bu olmasın diye alan elin teşbihte hata olmaz. Hani Rabbimiz bizden alıyor onu, bir fakirin vesilesiyle Rabbimize takdim ediyoruz hürmetiyle, iki avuçlarına koyar, başlarını önlerine eğer, tevazuyla, saygıyla avuçlarını açar, sanki bir şey dileniyorlarmış, sanki dua ediyorlarmış gibi ellerini böyle birbirine dua haline getirir, avuçlarını böyle bir su içiyormuş gibi parayı, keseyi ne veriyorlarsa onu oraya koyarlar ve öyle takdim ederlermiş, edeben, hürmeten. Farz ibadetlerden sonra sürekli söylerim, Allah'ımızın en çok hoşuna giden şey efdalul amel ilallahü teala ba'del feraiz idhalul muslimi idhalus sururi alel muslimi. Farz ibadetlerden sonra Allah'ımızın en çok hoşuna giden şey müminlerin kalbine sevinç doğurmaktır. Böyle buyurmuş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve insanın en hayırlısı insanlara en faydalı olanızdır buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bütün bunlardan anladığımız kadarıyla aziz dostlarım, ibadet Allah'a ama Allah için yapılan ibadetlerde bile kula fayda. Ayrıca muamelat dediğimiz her şey insan ile ilgili. Allah için kurban kes tamam ama Allah için kesse götür. Hazreti Adem'in evlatları gibi dağa bırak, dağ başına bırak. Ama konuya, komşuya, ısım akrabaya, fakir fukaraya veriyorsun kurbanını. Yani Allah kullarını vesile kılmış. Allah'ın rızası kullarının ihyasında. Bu anlamda baktığımız zaman insanın bu dünyaya niçin yollandığıyla alakalı ana hedefi bilip eğitimin ona endekslenmesi gerekmiyor mu? O zaman eğitimin asıl amacı bu bilinci vermek değil mi? Ben acizane çok çok maddeler yazılabilir, bunlarla ilgili destan yazılabilir ama 3 ana maddede topluyorum eğitimin amacını. Birincisi, çocuklarımıza sorumluluk bilinci veren bir eğitim. İkincisi, çocuklarımızın ahlakını güzelleştiren bir eğitim. Çünkü İslam güzel ahlaktır ve ancak ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyuran bir peygamberimiz var hamdolsun ve onun ümmetiyiz. ve üçüncü olarak da geleceğin temel yetkinlikleriyle mücehhez olmak diyebilirim. Yani eğitim bu üçünü versin, başka bir şey istemeyiz. Peki, hani biz bizeyiz, bir hasbihal ediyoruz. Harbi ve hasbi bir şekilde hemhal oluyoruz ya. Eğitim mevcut haliyle çocuklarımıza bu sorumluluk bilincini verebiliyor mu aziz dostlarım? Çocuklarımız 4 artı 4 artı 4 üstüne bir de hazırlıkları ekleyin. 15-16 yıllık ilköğretim döneminde, orta öğretim döneminde, lise döneminde, sonrasında üniversite döneminde bunu da eklersek neredeyse yani 20-25 yıllık eğitimle geçiyor hayat. Ana sorumluluklarını bilecek bir şekilde yetiştirebiliyor muyuz onları? Yoksa daha pervasız, daha umarsız, daha duyarsız yavrular haline mi geliyorlar? Eğitim sistemi içerisinde daha ilkokul 1'de, daha anaokulunda, daha kreşte bile yavrularımıza ana sorumluluklarını hatırlatan, sizin ana sorumluluğunuz budur yavrum diye onları gösteren bir eğitim sistemimiz var mı? Varsa bile, okulda veriliyorsa bile, ki verildiğini asla ve asla zannetmiyorum, onlar bu sorumlulukların farkındalar mı? Hani Çinli bir öğretmeni sınıfa getirebilirsiniz, hiç kimse Çince bilmiyorsa o yıllarca konuşur durur. Alan, öğrenen, belleyen, bunu içselleştiren, bu ilmi ilmiyle amil, bildiğiyle amel eden bir hale getiren, evet, öğretmenlerimiz, meslektaşlarımız kardeşinaz çabalarıyla ellerinden gelen her türlü desteği onlara yetebilmek adına yapıyorlardır. O kardeşinaz çabayı yok saymıyorum. Evet, o çabayı yok saymıyorum ama ortada mevcut olan durumunda bizatihi farkındayım. Çocukların sorumluluklarına baktığımız zaman aziz dostlarım, bence bir numaralı sorumluluk maddesinde kendilerini keşfetmeleri var. Peki eğitim sistemimiz bu yavrulara kendilerini keşfetmeleriyle alakalı, şakirelerini, fıtratlarını, yeteneklerini, potansiyellerini buldurmakla alakalı en ufak bir şey olsa bile veriyor mu? Yoksa üniversiteyi spor toto tutturur gibi tutturuyorlar, üniversitede istemedikleri bölümde okuyorlar, sevmedikleri bir işi yapmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra ikinci üniversite, üçüncü üniversite, ikinci bölüm, üçüncü bölüm, yatağa geçiş, dikey geçiş, ikinci meslek, beşinci meslek. Yaş gelmiş 25-30'a, 40'a ve hala bir arayıştalar mı? Ne kadar büyük, ne kadar büyük bir kayıp ülke için. Bir numaralı sorumluluk kendilerini keşfetmeleri ise daha sonra da kendilerini yetiştirmeleri, geliştirmeleri ve bunun için bir numaralı elimizde emir, ikra olduğuna göre en önemli unsur çok çok kitap okumaları. Okuyorlar mı? Okuyor muyuz daha doğrusu? Sonra araştırma yapmaları, düşünmeleri, akletmeleri. Aklını kullanan bir eğitim sistemi var mı acaba? Çocuklara aklını kullanmayı öğreten, aklı önemseyen, sıra dışı düşünmeyi, farklı düşünmeyi, inovasyon yapmayı, bunun için birlikte Ar-Ge çalışması yapmayı salık veren, onlara öğütleyen bir eğitim sistemi var mı acaba? Özellikle tek başına değil, bencil, egoist, bireysel değil, ekip halinde arkadaşlarıyla ortak projeler yapmalarını tavsiye eden bir eğitim sistemimiz var mı acaba? Allah razı olsun, son dönemde gururumuz, ülke olarak, ümmet olarak Selçuk Bayraktar'ın yaptığı şey bu değil mi? Okuyup kendini geliştiren, odaklanan, odaklandığı konuda araştırmalar yapan, bunun için bir takım çalışmasıyla, ekip çalışmasıyla büyük bir uygarlık kuran Baykar ailesini, Bayraktar ailesini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah var etsin inşallah. Tabii ki derse odaklanmaları normal. Derse zaten bu arada en iyi şekilde yapmaları, çalışıp başarılı olmaları, işin olmazsa olmazı ana sorumluluk. Allah zeka verdiyse, beyin verdiyse, duygu verdiyse, bilgi verdiyse, böyle bir imkan verdiyse. Üstad Cemil Beriç öyle diyor. Özür dilerim Sezai Karakoç. Ne diyor kutuplarda ne çöllerde, ikisinin ortasında Türkiye. Dolayısıyla kutuplarda yapılamayan, çöllerde yapılamayacak olanın yapılacağı bir yerdir burası. Bu büyük uygarlığı, bu büyük medeniyeti öyle anlamamız lazım. Sorumluluklarının farkında olan çocukların bir girişim yapması, bununla tecrübe kazanması, aynı çağdaşlarının, kendileri yaşıt çağdaşlarının Avrupa'da, Amerika'da, Uzak Doğu'da neler yaptığını bir anlamaları, görmeleri lazım. Geçen Bursa'da böyle 10-12 kişilik bir Teknofest yarışmasına katılacak olan Bursalı gençlerle bir araya geldik. Arkadaşlar dedim, ne yapıyorsunuz? Hocam dediler, işte geçen sene Teknofest'te bir ödül kazandık. ve bu sene de katılıyoruz. Ne yapıyorsunuz? İşte İHA yapıyorlar, SİHA yapıyorlar. Çok güzel dronlarla farklı şeyler. Peki geçen seneden bu yana dedim herhangi bir girişimiz oldu mu? Birbirine bakıyorlar, hocaları da yanında. Bunlar 17 yaşında, o geçen sene 16 yaşındalarmış. Genç, delikanlı, civan, mert. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine hazırlık yaptığı çağdalar. Birbirlerine bakıyorlar zavallı zavallı, garip bir şekilde. Dedim kardeşim bak sizi çok sevdim. Sizinle bu şekilde görüşmeye, konuşmaya devam etmek istiyorum. Size yardımcı olmak, size koçluk yapmak istiyorum. Ama dedim bir daha bir araya geldiğimizde elinizi boş uzatmayacaksınız. Yine anlamadılar, birbirlerine bakıyorlar. Kartvizit istiyorum dedim sizden. Ne olacak ya, 50 lira, 100 lira, 200 lira bastırın. Kendinize bir ünvan, bir title, bir şirket kurun dedim yani. 1000 lira, 2000 lira, 12 kişisiniz yani. Bir girişim yapın. 100 lira bile olsa gelecek seneye kadar bir şey kazanın, bir para kazanın. Sadece böyle hani iş başvurusunda bulunan bazı gariban kişilerin bununla övündüğü bir dönem vardır. Ben işte bugün 20 tane yere başvurdum. Yarın 50 tane yere başvuracağım. Öbür gün toplamda bugüne kadar 250 iş yerine başvurdum. Peki iş başvurusu yapandan, işe kabul edilene, iş arayandan, iş bulana döndün mü? Pablo Picasso öyle diyor. Ben aramam bulurum diyor. Yani arayan olmak mı, bulmak, bulan olmak mı? Aziz dostlarım. Dolayısıyla yavruların kendi çağdaşlarıyla, yaşıtlarıyla, akranlarıyla bir sorumluluk bilincini idrak edip en azından hani okulda, girişimci olarak, iş dünyasında ve evde minimum, minimal ortak sorumlulukların farkına varmaları lazım. Bir çocuk, hani ilkokuldan beri çalışan bir kardeşiniz olarak okurken çalışmazsa sorumluluğun farkına asla varamaz. El bebek, gül bebek büyütülen bir çocuk yok edici korumacılıkla yekten yok ediliyor. Bunu sadece anne babaya yük olmaları açısından söylemiyorum aziz dostlarım. Ne olur beni yanlış anlamayın. Hiçbir evlat anne babaya yük değildir elhamdülillah. Ama kendi sorumluluklarını bildikleri ölçüde kendilerini geliştirmiş, yetiştirmiş ve tecrübe sahibi olmuş olacaklar. Kendi ayakları üzerinde duruyor olacaklar. Hayatın ağır yükleri omuzlarına bindiklerinde onu kaldırabilmiş, gelişmiş kas gücü sayesinde bel fıtığı olmadan o yükü çekmiş olacaklar. Bunun için söylüyorum. Bu anlamda ödev sisteminin, yani şu 3 aylık dönemde, tatil döneminde, Milli Eğitim'de bizi dinleyen can dostlarımıza, gönül dostlarımıza bir kulak küpesi olarak, bir hatırlatıcı vazife olarak bunu görüyorum aynı zamanda. Bir hatırlatma vazifesi olarak görüyorum. Ödevlerin, projelerin, çalışmaların, müfredatın buna göre olması lazım. Ben çok güzel iş, iyi niyetlerle, dileklerle başlayan müfredat çalışmalarının çocuklarımıza gerçekten olması gereken sorumluluk bilincini verdiği kanaatinde değilim. Öyle olsaydı ülke bugün bu durumda olmazdı. Dün Libya tezkeresi geçti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Hala Libya'da ne işimiz var diyen bir güruh var bu ülkede. Somali'de, Sudan'da, Etiyopya'da, Kolombiya'da, Güney Amerika'da, Orta Amerika'da, Moğolistan'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da ne işimiz var? Hatta işgal altında 36 yıl inim inim inleyen mescitleri domuz çiftliklerine döndürülen Dağlık Karabağ'da bile ne işimiz var? Bizim ne işimiz var diye çırtkanlık yapan bedbaht ve sorumsuz insanlar var bu ülkede. Ve bunlar azımsanamayacak bir ölçüde sayıları. Demek ki sorumluluk bilincini vermemişiz. Demek ki dünyanın bu ülkelerden, bu ülkeden, bu topraktan, şu cennet vatan ve bu aziz milletten beklentisinin farkında değil eğitim sistemi, bunu veremiyor bu sorumluluğu. Vallahi yani seminerlerde, radyo programında, televizyon programında yemin etmem, biliyorsunuz belki de bunu nadiren duyuyorsunuz ama vallahi diyerek söylüyorum, gittiğimiz bütün ülkelerde gözünü Türkiye'ye çevirmiş dünya insanları buraya bakıyorlar. Türkiye kadar izzetli, Türkiye kadar dirayetli, Türkiye kadar böyle insancıl, menfaat perver ve egoist değil ama karşı tarafı empatik olarak düşünebilen bir ülke daha yok. Ve zalim de mazlum da bunun farkında. Onun için zaten bizi mahvetmenin gayretinde zalimler. Onun için ellerini açıp duaya Türkiye'nin yanında bütün mazlumlar. Bir sorumluluğumuz var can dostlarım. Büyük bir sorumluluğumuz var. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitek İnsan programındasınız. Eğitimin, okulun amacını birlikte sorguladığımız bir hasbihaldeyiz. Şu tatil günlerinde biraz daha biz bu çocukları niye yolluyoruz? Ya yolladık, bir yıl daha geçti, ne yapıyoruz'u sorgulamanıza vesile olan bir hali arz gibi düşünebilirsiniz. Halimi arz ediyorum. Kısa bir ara veriyorum. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Aziz dostlarım, can dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında yeniden beraberiz. 2022'nin 25. programında okulun ve eğitimin amacını sizlerle sorguluyoruz. Ne dedik? Okul sorumluluk bilincini versin, yavrularımızın ahlakını güzelleştirsin ve geleceğin temel yetkinlikleriyle müçehhez kılsın yeter demiştik. Birinci kısımda vaktim yettiğince, elimden geldiğince sorumluluk bilincine kısmen değinmiş oldum. Lütfen bir yılın sonunda yavrularım, çocuklarım, bir yıl ben onlara saçımı süpürge edip seferber oldum. Elinden tutup okula götürdüm. Tekrar dönüşte aldım. Yürek özettim, dua ettim. Elimden gelen bütün imkanları, kaynakları seferber ettim ama yaptığım bu çaba onların yetişmesine, gelişmesine değdi mi? Çocuklarımın gidişatı nereye doğru diye yönü sorgulayın ne olursunuz. Eğitimin ikinci amacı çocuklarımızın ahlakını güzelleştirmek olsa gerek. Çünkü İslam güzel ahlaktır ve ancak ve ancak ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diye buyuran bir peygamberin ümmeti isek ahlakı ana saç ayaklarından bir tanesine koymak zorundayız. Bu yıl gerçekten gönülden kendinize bir sorun aziz dostlarım. Bu yıl çocuğum okulda şu güzel ahlakı kazandı dediğiniz bir yeni kazanım oldu mu? Bu yıl şu güzel huyu edindi dediğiniz bir şey oldu mu? Yoksa bu yılda şu güzelliğini kaybetti, bu yılda şu özelliğini kaybetti, artık bana saygı duymuyor, artık bana sesli cevaplar veriyor, artık sesini bana yükseltiyor, hatta bağırıyor, el kol hareketleri daha hızlanmaya başladı, bana karşı konuşması hırçınlaşmaya başladı, çocuğum artık benden uzaklaştı, daha da acısı çocuğumun okulunun sınıfları arttıkça, sınıf sınıf geçtikçe, karne aldıkça dini derlerden uzaklaşması da aynı oranda artıyor mu diyorsunuz? Bu yıl okuldan bir haber alsanız. Eylül ayında mesela aziz dostlarım bir gönül sorusudur. Eylül ayında artık okulumuzda matematik dersi verilmeyecektir diye. Eylül-Haziran arası iki dönem matematik dersi okulumuzda verilmeyecektir diye. Bu açığını ama yaz tatilinde tamamlayacağız deseler. Böyle bir haber alsanız Allah hakkı için şu anda sesli olarak sanki birbirimizi görüyor duyuyormuşçasına bir söyleyeyim, bir cevap verin aziz dostlarım. Çocuğunuzu okula yollar mısınız? Ben yollarım. Allah hakkı için yollarım. Mecburi eğitimde kerhen yolladık zaten. Mecburi olmanın eğitimde yollamadım çocuklarımı. Evde kendim yetiştirdim. Bunu 850 ilçe dolaşan, 800 aşkın, 850 tam olmadı ama ilçe dolaşan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. İyi eğitimciler, gönül dostu öğretmenler, iyi sistem kuran okullarımız alınmasınlar ama devede kulak. 18 milyon, 25 milyon öğrenciye göre ulaştığımız, kurtardığımız, ahlak abidesi kıldığımız kaç öğrenci var Allah aşkına rol modeli olan? Peki, ben yollamam. Ve ben yollarım ama siz yollar mısınız, yollamaz mısınız? Matematik olsa da olmasa da ahlaka bakarım. Peki, hani Eylül'de matematik dersi yok. Biz onu Haziran'a kadar vermeyeceğiz ama yaz tatili tamamlayacağız denilen bir okula çocuğunuzu yollamazsınız da nasıl oluyor bu durumda? Eylül-Haziran arası Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, Allah, kitap, Kur'an, peygamber öğretmiyoruz. Yaz tatilinde bu açığı yolluyoruz diyen okullara çocuklarımızı yolluyoruz. Üstelik o okullar bu açığı yaz tatilinde kapatacağız da demiyorlar. Çocuğa bu yaşta Kur'an-ı Kerim mi öğretilir diyorlar. Bu yaştaki çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretilmez diyorlar. Hatta çocuğa mecburi din eğitimi zorbalık diyorlar. Bunu yapmayın diye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Büyüyünce bırakın ne öğreneceğine kendi karar versin. Hatta büyüyünce hangi dini seçeceğine kendi karar versin. Bunun bir tek dini konuda böyle söylemeleri sizi şüphelendirmiyor mu? O zaman çocuk büyüyünce neyi öğreneceğine kendi karar verecekse niye bu kadar resim, müzik, beden, matematik, tam otomatik viteste bunları da mecbur yapmayalım. Çocuk hakikaten kendi karar versin eğer eğitim sistemi buysa. Ama büyük bir sahtekarlık var burada, büyük bir manipülasyon var. Bunu sadece dini ve ahlaki konularda söylüyorlar. Ki din ve ahlak olmasın biz nasıl o boşluğu doldurursak sapkın fikirlerle Avrupa'nın, Amerika'nın geldiği hal şu anda büyüyünce kendi dinine karar versin diyen sapkınlar şimdi büyüyünce kendi cinsiyetine kendi karar versin demeye başladılar. Bu gönlünüz yaralamıyor mu? Okullarda ahlak erozyonu var. Bu gönlünüzü acıtmıyor mu? Sınıfların hali içler acısı bu kalbinizi yakmıyor mu? Öğretmenler saygınlığını yitirmiş, öğrencilerinden tahtada dayak yiyen görüntülere rastlıyoruz sosyal medyada. Öğretmenleriyle tahtada bütün sınıf arkadaşların önünde alay eden öğrenciler görüyoruz. Arkadaşlara yapılan akran zorbalığı görüyoruz, kavga görüyoruz, dövüş görüyoruz. Bütün bunların içerisinde sahi okulun anlamı ne ola ki? Eğitim yoksa gelecek yok. Ahlak yoksa cennet yok. Din, iman yoksa ahiret yok. Bizim dünya ve ahiretimiz için bu kadar önemli bir konuda maalesef hassasiyetimiz de yok. Karne peki ise durumda peki demek değil. Anlayın bunu lütfen artık can dostlarım. Hangi ahlaki temel özellikleri kazandıracakları konusunda velilerini aydınlatan okullar var mı? Birkaç örnek istisna. Biz bu yıl şu değerler eğitimini vereceğiz, şu değerleri kazandıracağız. Bunu diyen en azından şu üç ahlaki prensibi, şu üç dini vecibeyi çocuklara beyinlerine mıh gibi çakacağız diyen bir eğitim sistemi var mı? Sosyal medyada değerlerimiz linç yiyor. Küfrün etkisi altında çocuklarımız savruluyor. Tüm değerlerimiz ayaklar altına alınıyor. Sınıfta Kur'an-ı Kerim'e rovaşata çeken çocuklar gördük. Daha ne görmeyi bekliyoruz aziz dostlarım? Gidişat gidişat değil. Televizyonlardan çıkıp devletin üst kademelerinde sevdiğimiz insanların üstelik eğitimde maalesef başaramadık, şehircilikte başaramadık, kültürde başaramadık. Bunu söylemesi de hani bir anlamı yok yani. Allah güç vermişti, iktidar vermişti. Soracak verdiği bütün nimetleri. Eğitim konusunda ben çocuğumu okula gönderiyorum. Özel okula onca para saçıyorum. Devlet okulunda etütlere kaldırıyorum. Dershane takviyesi yaptırıyorum diye sadece kendi kendinizi mutlu edersiniz. Bunların sonuca bir etkisi olmaz. Ailece kazandığınız bir değer var mı? Ailece yaptığınız bir ibadet, ailece bir önceliğiniz. Çocuk buna bakar çünkü. Önceliğiniz ibadet. Önceliğiniz İslami değerler, önceliğiniz ahlak olursa çocuk ona bakar. Ama önceliğiniz üniversite ise, sınavsa, sınavı kazanmaysa vallahi ve billahi bunun size pekala olmayacak aziz dostlarım. Din ve iman olmadan, ahlak ve değerlerimize sahip çıkmadan, amel defterimizi kıyamete kadar açık tutacak bir sadaka-i cari yetiştirmeden diplomalı zavallar yetiştirmenin bize bir faydası olmayacak yemin ederim. Meslek lisesi memleket meselesi. Ama gelin benim acizane yüksek lisans ilköğretim okulları projemi uygulayın. Çocuğu erken yaşta keşfedip yeteneğine uygun yani fırtınasına uygun yetiştirin. Bunun üstüne bir de Ahi Evran dedemizin ahlakını giydirin. Alın size şahsiyetli bir nesil. Bu ülkede, bu topraklarda, bu medeniyeti kuran uygarlığın torunları nasıl bunu yapamaz? Aklım almıyor. Ahlak vermediğimiz meslek iş yerinde taciz ve tecavüz sebebi oluyor. Okullar inanın iyice zıvanadan çıkmış durumda. Bunu 800 aşkın ilçede program yapmış, 81 ilde alın teri olmuş bir kardeşiniz olarak, 193'ü aşkın üniversitede program yapmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Herkes dertliyse neden polyanacılık oynuyoruz o halde? İyileştirme yapmanın zamanı gelmedi mi aziz dostlarım? Bu arada bir gönül yangınımı burada ifade etmeden geçemeyeceğim. Bunun sebebi ne? Atama sistemi. Atama ile eğitim olmaz arkadaş. Madem atama sistemi en ideal sistem, o zaman evlendirmeyi de iş kurmayı da bu sistemle yapalım. Kim kimle evlenecek çocuklarımızı atayalım bir eş. İş kuran kimlerle çalışacaksa atayalım takım arkadaşlarını. Bakın şirket sahipleri ne diyor o durumda? Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Aklın yolu bir. Müdür çıksın ortaya vizyonunu anlatsın. Okul okul, semt semt. Okul aileye yaklaştın, mahalleye yaklaştın, mahalle okulları olsun. 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 mevcutlu okullar kapansın. Müdür tanısın öğrencilerini. Gelip velilerini tanısın. Aa siz bu okulda öğrenciniz var diye bakmasın böyle tanımıyormuşçasına. O vizyonu anlattığında, hedefleri belirlediğinde taahhütlerini versin. Veliler bu taahhüde onay veriyorsa seçsin onu. Ondan sonra gelsin seçilip ekibini kursun, hesabını versin. Müdüre iş yapma şeklini bıraktım, geçtim oradan. İnancına taban tabana zıt, karakterleri uyuşmayan, üstelik onun yöneticilerini de kabul etmeyen baş belası bir kişiyi yolluyoruz ya da kişileri. Sonra da sen bunu başar diyoruz. Bir okul 50 ekol olmuş. Bunun vebali kim yüklenecek? 50 farklı kafadan 50 farklı ses çıkıyor. Tek bir hedef yok. Ortak bir gaye yok. İçeride öğretmen odasında öğretmenler birbirine küs. Müdür öğretmenlerle küs. Müdür muavini öğretmenlerle kavgalı. Bu ülkede azınlık okullarına verdiğimiz 150 yıl önceki hakkı bu ülkenin sahiplerinden niçin esirgiyoruz Allah aşkına? Birkaç proje okulunda var. Müdür öğretmenlerini seçiyor ve proje okulları da nispeten daha başarılı. Peki ya diğerleri? Proje okulları toplam okulların %1'i değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Dolayısıyla eğer bir okuldan başarı bekliyorsanız, Ayhan Songar rahmet olsun evladım derdi, anne baba farklı fikir söylemesin, farklı komut vermesin, ruh kirlenmesi olur, ruh zehirlenmesi olur. Vallahi yeniden yemin ediyorum, A öğretmeni geliyor, A mevzusunu farklı anlatıyor, B öğretmeni geliyor, A mevzusunu farklı anlatıyor. Ders şöyle başlıyor, her ne kadar bir önceki arkadaşımız böyle dediyse de, her ne kadar o öğretmen filanca şuna göre söylediyse de, hele dini konularda, o onu tekfir ediyor, o onu yalanlıyor, o ona saygısızlık yapıyor. Çocukların kafası terelelli olmuş. Bunun nasıl önüne geçebileceğimizle alakalı, bunu nasıl önleyebileceğimizle alakalı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ahlakı, dini, imanı, ahireti öncelememiz gerekiyor. Seminerlerde soruyorum ben, Allah rızası için diyorum, dini önemsiyor musunuz? Ne demek hocam, o nasıl bir kelime, biz din için yaşıyoruz. Peki diyorum, çocuğunuza dini için bugüne kadar nasıl bir eğitim aldırdınız? Çocuğunuzun namazı için bir özel okul var mı? Namaz okulu var mı? Namaz için özel bir etüt merkezi var mı? Namaz dershanesi var mı bu ülkenin? Matematiği, fiziği, kimyası, feni, Türkçesi, dili, yabancı dili eksikse bunu nasıl takviye edeceğimiz bir sistem kurmuşuz? Etütlerle, dershanelerle, özel derslerle. Peki çocuk namazını kılmıyorsa büyüyünce kılar inşallah. İslami manada uygun bir kisvede şekilde değilse büyüyünce yapar inşallah. O zaman ilmi de bırakalım, büyüyünce yapar inşallah. İlmi bırakmıyoruz, bırakmamamız da lazım. Biz beşikten mezara kadın erkek her Müslümana farz olduğuna inanıyoruz ilmin. Beşikten mezara bu bize bir farz. Hikmet mümin itikmalı nerede bulursa alsın, otobalı ilmi vela basın. Çin'de bile olsa ilmi alın diye emreden bir peygamberin ümmetiyiz. İlme, bilme, gelişmeye, uygarlığa karşı değiliz. Biz çürümüşlüğe, sefahete, sefalete, dini hor ve hakir görmeye, İslami değerleri yok saymaya karşıyız aziz dostlarım. Bütün bunların içerisinde sınavı önemseyen, kariyeri önemseyen, mesleği önemseyen, üniversiteyi önemseyen ama bir parantez arasında küçük bir laf edeyim ama çok büyük bir laftır bu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar duyup duyacağınız en büyük laftır, bir vebaldir. Size veriyorum bu vebali, size arz ediyorum. Üniversiteleri bir dolaşın. Bu kadar. 193 üniversitede program yapmış bugüne kadar, il il, ilçe ilçe, karış karış bu ülkeyi taramış dolaşmış bir kardeşiniz olarak, vallahi gördüklerimi anlatsam bu stüdyoda imanım ve ahlakım ve edebim el vermez bunu. Üniversiteleri çocuklarınızı yolladığınızda, hani sınav kapısına kadar geliyorsunuz ya, sınava girerken çocuğunuzla el elesiniz, orada bir bırakıyorsunuz, sonra ne oluyor? Sonra da gidin. Sonra da gidin. Haftalık ziyaretler yapın, aylık ziyaretler yapın. Öğretim görevlisi dediğinde bir öğretmen, belletmen, o da sonuçta şey değil yani. Bir insan sonuçta, onunla da görüşün. Yok mu sayacak sizi? 100-200 veli toplanın, bir araya gelin. Hocam gidişat nasıl? Bir sizden bir briefing almak istiyoruz deyin. Okuldaki bazı şeyleri sevmiyoruz deyin. Üniversitenin şu tavrını beğenmiyoruz deyin. Mezuniyet töreninde yaptığınız melaneti, çirkefliği kabul etmiyoruz. Biz size bu çocukları tertemiz verdik. Nasıl olur da okulun bahçesinde LGBT bayraklarıyla sapkınlığa izin verirsiniz diye hesap sorun. Üniversite kapısından bile geçmeyin. Ama üniversite sınavına kadar çocuğunuzla el ele gönül gönüle, sonra saldım çayıra Mevlam kayıra. Öyle bir Mevlamız yok. Çayıra salınan varlıkları kurdun kaptığı ortada aşikar. Kaptırmayın yavrularınızı kurda kuşa. Yem etmeyin aziz dostlarım. Gönlüm bu konuda yanık. Kafiyetli miktarda böyle bırakayım. Fazla da gönlünüzü yaralamak istemiyorum. Ama eğitimin, okulun üçüncü hani sorumluluk bilinci aşılayacak, ahlakı güzelleştirecek ve geleceğin temel yetkinlikleriyle müçehhez kılacak, onları verecek demiştim ya, bu üçüncü maddeyle bu haftayı tamamlayalım. Kalanları inşallah 3 hafta diye planladım ama olmazdı. 6 hafta yaparız, hiç sorun değil. Yeter ki hasbi ve harbi şekilde sohbet etmiş olalım. Sürekli anlatıyorum sizlere. Bu stüdyodan, mikrofonlardan, televizyondan, seminerlerde dolaştığım karış karış bu Anadolu coğrafyasında gelecek çok acımasız olacak diyorum. Geleceği şekillendirenler geleceği kazanacak. Ne iş olsa yaparım abi diyenler kaybedecek. Dolayısıyla fıtratınızı keşfedin diyorum. İşte önümüzde dağ gibi delikanlı Selçuk Bayraktar. Onun bu ülke için ne kadar büyük devrim başardığını, iktidar değiştirirse onu yargılamakla tehdit eden zavallılardan anlayın. Selçuk, dünya harp tarihinin gidişatını değiştiren milli ve dini bir kahramanımızdır. Koskoca İslam aleminde, alemi İslam'da 300 yıldan beri kaybettiğimiz bir toprağımızı, Karabağ'ımızı bize geri kazandıranımızdır, aslanımızdır. Kimseyi yem etmeyiz, kimse kusura bakmasın. Bunu siyaseten falan da söylemiyorum. Onun hayatına baktığımızda ahlakı görüyoruz, aileyi görüyoruz. Babaya hürmeti görüyoruz, anneye saygıyı ve sevgiyi görüyoruz. Eşe verdiği değeri görüyoruz, çocuklarını önemsemesini görüyoruz. Aynı Özdemir Bayraktar rahmet olsun ağabeyin iki tane yavrusunu önemsediği gibi onların da kendi çocuklarını önemsediğini görüyoruz. Daha da önemlisi kendi çocukları gibi bu ülkenin çocuklarını da önemsediklerini görüyoruz. Onlar için projeler yaptığını, onlar için vakit ve emek harcadığını, sarf ettiğini, onlar için kutsal ter akıttıklarını, alın teri, akıl teri ve gönül teri akıttığını görüyoruz. Daha ne olsun aziz dostlarım? Bu anlamda hani vaktim çok fazla yetmeyebilir. Sadece bir girizgah olsun. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Ama geleceğin temel yetkinlikleri demek şu demek. Yani çocuğunuzu mesela mobilyacı yapacaksınız. Bununla alakalı meslek liseleri de var. Çocuğunuzu oraya aldığınızda evet ayaklarıyla da ben tamirat yapan, ayaklarıyla da imalatta çalışan, elleri olmayan, kolsuz yiğit delikanlılar gördüm. Yurt dışında ve yurt içinde de gördüm. Allah onlardan razı olsun. Eli ayağı sağlam dilenciler de gördüm ama iki kolu olmayan dünya şampiyonları da gördü bu ülke. Allah razı olsun onlardan. Bunlar istisna. Bunu kastetmiyorum. Ama normal şartlarda eğer çocuğunuz mobilyacı olacaksa el becerisinin İyi olmasını beklersiniz. Sakarlık yapmamasını beklersiniz. Kırıp dökmemesini beklersiniz. Orada testere falan işte onları kullanacak. Biraz dikkatli olmasını beklersiniz. Gözünün iyi görmesini beklersiniz. Kulağının iyi işitmesini beklersiniz. Zamana iyi uymasını, anlamasını, algısının yüksek olmasını, farkındalığının iyi olmasını beklersiniz. Yoksa Allah korusun elini, ayağını, bacağını kaybeder, kestirir bir yere, kaptırır bir yere. İşte bunlar mobilyacı olabilmek için gereken temel yetkinlikler. Aynı bunun gibi Dünya Ekonomik Forumu'nun bununla alakalı yaptığı bir şey var. Beni çok çarpıyor bu. Çünkü yani Dünya Ekonomik Forumu bunu tespit etmiş ama inanın hani Kur'an-ı Kerim'den hadis-i şerifleri alarak veya önümüze ya bir insana hangi temel yetkinlikleri kazandıralım bir Müslümana desek ancak bu kadar güzel yapabilirdik. Yani derli toplu ve sistematik bir şey yapmış. 20. yüzyılın temel ekonomik temel yetkinliklerinde Dünya Ekonomik Forumu 3 temel başlık belirlemiş. Temel okur yazarlık yani minimum seviyede bunu biliyor olması lazım. Literatür bilgisine sahip olması lazım demiş. Yani ilim ilk emri oku İslam'ın. Matematik bilgisine sahip olmalı demiş. Siz biliyorsunuz ki Allah bir hesap üzere, bir mizan üzere, bir ölçü, bir tartı üzere yarattı evreni. Dolayısıyla hesap değil mi? İlk Rabbimizin yarattığı şey olsa gerek. Bir şey yaratmadan evvel onun sistematiğini, hesabını, mizanını, düzenini, standardını evrenin yaratılış standardı diyebiliriz buna. Bir hesap üzere, bir tartı, bir ölçü üzere. Bilim, zaten beşikten mezara farz dedik. Teknoloji, Hazreti Ali radıyallahu anh kuddese sırrı öyle demiyor mu? Çocuklarınızı yaşadığı çağa göre değil, yaşayacağı çağa göre. Teknoloji çağında geleceği kuracağız. Bakın İstanbul'dan ulaştırıyorum size bu sesimizi. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği bu şehirde teknolojiyi 50 yıl önceye götürmeseydi, teknolojiye çağ atlatmasaydı, o şahi topları dökmeseydi, havan toplarını bulmasaydı, gemileri karadan yürütmeseydi biz bugün İstanbul'da olmayacaktık. Olmazsa olmazımız teknoloji. Finans, zekat vermek için çalışın, emir var bize. Dünyanın mazlum coğrafyalarında finans olmadığında İslam'ın %60'ı gerçekleşmiyor. Hac farizasını yerine getiremiyoruz, zekat veremiyoruz, kurban kesemiyoruz. Evet fakir fukaralık edebiyatı yapmıyorum ama hani en azından rızık Allah'tan amenna ama çabayı, alın terini, gönül terini, akıl terini sarf etmemiz gerekiyor, çabalamamız gerekiyor. Bu konuda biraz uzman olmamız gerekiyor. Finansa kötü gözle bakmamamız gerekiyor. Faiz haram, alışveriş helal. Öyle buyurmuş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Rabbimiz. Kültür, entelektüel birikim, en güzel kültür Resulullah Efendimiz'in sünnet senisi değil mi? Yeteneklere baktığımızda kritik düşünce demiş. 500'ün üzerinde ayet-i kerime var düşünceyle alakalı. Akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? İslam bir düşünce dini değil mi zaten? Yaratıcılık dediği, kreativite, farklı ve sıra dışı düşünme. İşte Fatih'in İstanbul'u nasıl fethettiğini biliyorsunuz. İletişim ve takımdaşlık. İslam'ın olmazsa olmazı. 50'sine bakıyorum İslam'ın. İletişim 50'sine, diğer 50'sine bakıyorum. Tamamlayıcı cüzü takımdaşlık. Ekip halinde. Namaz bile cemaatle daha sevap. Tek başınıza yapılan bir şey o kadar sevap değil. Tek başınıza kaldığınızda bencil ama toplumun içerisinde çok daha sevaba, sabra, çok daha onlarla iletişime, muhabbete vesile oluyor çünkü. Karaktere baktığımızda da merak, Allah'ım ilmimi artır, Rabbi zidni ilmi, Muhammed Esed öyle tercüme ediyor. Allah'ım merakımı artır, hayretimi artır. Merak olmadan ilmin kapısı açılmıyor zaten. Girişimcilik. Kuleyemin huve fi şen. O her an bir yaratış halindedir. Rabbimizin ahlakıyla ahlaklanacaksak biz de feyda farahtı fansab ve la rabbike farab. Bir işi bitirdim de hemen öbürüne doğrulmamız gerekmiyor mu? Dayanıklılık demiş. Pes etmeden dayanıklı olmak, azmetmek, cehd etmek, innallaha mananın o sırrına varmak, eleysallahu bikafin abdehi, içimizde yüreğimizde hissetmek, uyum demiş. Ne kadar güzel. Müslümanın tarifi gibi geliyor bunlar bana. Evet, Dünya Ekonomik Forumu'nun bir bülteninden okuyorum ama uyumlu Müslüman değil mi? Ekibiyle, ailesiyle, toplumla, hoş geçimli, geçim ehli Müslüman. Liderlik, durumsal liderlik yani. Mescid-i Nebevi'de kırbada su dağıtan peygamberi görünce Bizans elçisi ne dedi? Kim dedi sizin lideriniz? Allah Resulü ne buyurdu? Seyyidun nâsi alâ hâdimum. İnsanın efendisi onlara hizmet edendir. Hizmetkar liderlik. Her aşamada onlara hizmet eden liderlik. Gelecek böyle bir insan bekliyor. Ve sosyal bilinç. Şu anda bütün markaların harıl harıl sosyal somut proje yapmasının en büyük sebebi bu. Sosyal fayda sağlamaya çalışıyorlar. Para bir yere kadar. Sonra kazandığınız parayla bir şeyler oluşturamıyorsanız. Hep böyle kazandığınız parayla hayatınızı devam ettirmekten ziyade verdiklerinizle yepyeni hayatlar başlatılma sanatı olduğunu söylüyor uzmanlar hayatın. Buna doğru bir hayat kurgulamamız gerekiyor. Aziz dostlarım, sürçülisan ettiysek affola, gönül yangınıma verin. Affımı istirham ediyorum ama bu programı özellikle şu tatil gününün ilk döneminde, tatil döneminin ilk günlerinde diyeyim daha düzgün bir ifadeyle, eğitimi, çocuklarınızı, okulu, geleceğimizi sorgulamaya bir vesile olsun diye yaptım. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bize ulaşmak isterseniz, dertlerinizi paylaşmak isterseniz, fikirlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşmak isterseniz nitelikliinsan@erkan.com e-mail adresine e-maillerinizi bekliyorum. Hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.